Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt 1 1300-1600 Yılları Sayfa 316 15. Kaset A100'ü Tablo 53 Dubrovnik'in Haracı 1458 yılında 1500 düka altını haraç 2 gümrük resmi değer üzerinden yüzde olarak 1468 yılında 5000 düka altını haraç 1471 yılında 9000 düka altını haraç. 1472 yılında 10.000 düka altını haraç. 1476 yılında 10.000 düka altını haraç. Değer üzerinden %5 gümrük resmi. 1478 yılında 12.500 düka altını haraç. Değer üzerinden %4 gümrük resmi. 1480 yılında 15.000 düka altını haraç. Değer üzerinden %2 gümrük resmi. 1481 yılında 12.500 düka altına haraç, değer üzerinden %2 gümrük resmi. 1510 yılında 12.500 düka altına haraç, değer üzerinden %2 gümrük resmi. Değer üzerinden %5 gümrük resmi İstanbul'da. 1525 yılında 12.500 düka altına haraç, değer üzerinden %3 gümrük resmi Bursa ve Edirne'de, değer üzerinden %2 gümrük resmi Rumeli'de. Kaynak Bojic 1952 sayfa 188 205 222. Özetle 1440-1470 döneminde Dubrovnik, Bosna ve Sırbistan madenlerinden batıya yaptığı son derece karlı gümüş ihracatından yoksun kalmasına karşılık Osmanlı himayesinde ticaretini Balkanların tamamına yaymak ve aynı zamanda hayvan derileri, işlenmiş deri, yün ve bal mumu gibi hacimli malların İtalya'ya ihraç tekelini almak suretiyle bu kaybını telafi edebildi. Dubrovnik açısından kentin bu avantajların bedeli olarak ödediği haracın son derece karlı bir yatırım olduğu açıkça görülüyordu. Raguzalılara tanınan özel ayrıcalıklar ve düşük gümrük vergi oranı, kentin ticaret hacminin büyümesine ve İtalyan rakiplerine karşı Balkan ticaretinde neredeyse tam bir tekel üstünlüğü yakalamasına yol açtı. 1510'da Müslümanlar hala %3, yabancılar ise %5 gümrük öderken Raguzalılara olabilecek en düşük %2 oranı uygulanıyordu. Ancak Raguzalıların İstanbul'da ve Ege limanlarında Venediklilerle baş etmesi olanaksızdı. Bunun çok basit bir nedeni vardı. Venedikliler bu limanlara denizden ulaşabilirken hacimli malların kervan yoluyla taşınmasının maliyeti çok daha yüksek oluyordu. II. Mehmet döneminde Osmanlıların Cumhuriyet'e ait toprakların dış çemberine ya da Tuz ticaretine ikide bir el atmaları, Dubrovnik ile Osmanlı makamları arasında uzun sürtüşmelere yol açtı. Dubrovnik'e daha ılımlı bir gözle bakan II. Bayezid, babası zamanında işgal edilen bazı toprakların iadesi yoluna gitti. Ancak Osmanlı Tuz tekelinin önemli bir gelir kaynağı olarak istisnasız her yerde uygulanması öngörüldüğünden, Baba Ali Nova Tuzlası'nın üretimini korumak amacıyla Dubrovnik'in tuz satışını kısıtlamaya çalışmaktan geri durmadı. Ne var ki tuz ticareti Dubrovnik için de önemli bir gelir kaynağıydı ve bu anlaşmazlık 1485'te bir uzlaşmaya varılıncaya kadar sürüp gitti. Raguzalıların yerel makamlara karşı ya da sultandan çeşitli yeni müsaadeler koparmak amacıyla başvurabilecekleri yöntemlerin herhalde en etkilisi Osmanlı topraklarında ticaret yapmaktan vazgeçme tehdidiydi. Böyle bir adımın Osmanlı maliyesi üzerinde çok doğrudan bir etkisi olurdu. Nova ve Avlonya'da üstlenen Osmanlı Leventlerinin sultanın beratına her zaman saygı göstermeyip arada bir Raguza gemilerine saldırdığı oluyordu. Böyle durumlarda sultan korsanların ele geçirdikleri kişilerin ve malların iadesini emrederdi ancak bunun tatmin edici bir çözüm olmadığı açıktı. Yukarı Adriyatik'te Osmanlı Leventlerinin Hristiyan tarafındaki karşılığı Uskoklardı. Özellikle 17. yüzyılda Uskok saldırıları Adriyatik trafiği için ciddi bir tehdit oluşturmaktaydı. Sayfa 318. Balkan ticaretinin 16. yüzyıldaki gelişimi. Balkanların eşi görülmedik bir ekonomik gelişmeye sahne olduğu konusunda tarihçilerin birleştiği 16. yüzyıl Dubrovnik'in ekonomik canlılığın da doruğa ulaştığı dönemiydi. Tablo 54. Dubrovnik Limanı'nın yıllık gümrük geliri, düka altını olarak. 1535-37 yılları arasında 17.000 düka altını, 1538-41 arasında 52.000 düka altını, Osmanlı-Venedik Savaşı. 1552-1555 arasında 19.700 düka altını, 1560-69 arasında 26.000 düka altını, 1570-72 arasında 106.000 düka altını, Osmanlı-Venedik Savaşı, 1576-80 arası 28.000 düka altını, 1591-1600 arası 23.000 düka altını. Kaynak Krekiç 1972. Osmanlı-Venedik Savaşları sırasında Dubrovnik tarafsız bir transit merkezi olarak kullanıldığından 1538-41 ve 1570-72'de gözlenen büyük artışlar olağan dışı bir durumdur ama yılda ortalama 23.000 düka altını dolayındaki bir gümrük geliri ise normal sayılmalıdır. Bu tür gümrük geliri rakamlarından hareketle Tadiç, her yıl Dubrovnik'ten geçen toplam ithalat ve ihracat hacminin genellikle 400.000 ila 500.000 düka altını dolayında seyrettiğini, bunun da dörtte birini Osmanlı topraklarından yapılan ithalatın meydana getirdiğini hesaplamıştır. Öte yandan Osmanlıların Kıbrıs'ı fethettiği 1571 yılında Raguza üzerinden batıdan ithalatın 2 milyon 500.000 düka altınına fırladığını, Osmanlı topraklarından yapılan ihracatın ise 230.000 düka altını düzeyinde kaldığını görüyoruz. Gerçek rakamların ise bundan yüksek olması gerekir. Çünkü tüccar Dubrovnik'te gümrük ödememek için karlarının bir bölümünü İtalyan bankalarına yatırırdı. Yüzyıl sonunda bu tür yatırımlar 700.000 düka altınını buluyordu. Osmanlı döneminde Dubrovnik, Osmanlı ülkesi ile İtalya arasındaki trafiğin can alıcı bir halkası olmaya devam etti. Pek çok Osmanlı taciri gibi Raguzalılar da Venedik'ten uzak duruyor, faaliyetlerini Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa arasındaki kumaş ticaretinde Venedik'e rakip olarak yükselen Ancona'da yoğunlaştırıyorlardı. Ancona ve Floransa tüccarı Dubrovnik'ten çıkan kervan yoluyla Edirne ve İstanbul'a gidip gelmeyi tercih ederdi. Balkanlara ithalatın büyük kısmını Raguzalı tüccarın Venedik ve Ancona'dan satın aldığı yünlüler oluşturuyordu. Tablo 55. 1531'de Dubrovnik'in Osmanlı ülkesi için ithal ettiği yünlü kumaş türleri. Kumaş türü Kersey (parantez içinde Karzia) 26.404 parça, Londra 643 parça, Carcassoni 297 parça, Sopramani 2272 parça, Floransa Largisi 21 parça, Raguza dokuması 975 parça, Scarlatti 87 parça, Veronesi 78 parça, Bresciani 16 parça, Paduani 19 parça, Perpignan kumaşı 4 parça, diğer 301 parça, toplam 31.117 parça. Kaynak Dubrovnik arşivleri, aktaran Tadiç 1961 sayfa 249 not 1. Tabloda görülen toplamın 870 parçası İstanbul'a, 587 parçası Edirne'ye, 213 parçası da Rodos'a sevk edilmişti. İthal edilen en ucuz yünlü kumaş türü olan Karzia ise Balkan, özellikle Sırbistan ve Bulgaristan köy ve kasabalarına çok daha büyük miktarlarda dağıtılıyor. Buna karşılık Sopramani, Floransa Largisi ve Scarlatti gibi en pahalı kumaş çeşitleri belli başlı Osmanlı kentlerini hedefliyordu. Yahudiler, Rumlar, Bosnalılar gibi Müslüman Türklerin de 16. yüzyılda yünlü kumaş ticaretinde hayli aktif duruma geldiklerini bu noktada eklemeliyiz. Bu sırada Dubrovnik'e yerleşen Yahudiler 16. yüzyılın sonlarına doğru Split (parantez içinde Spalato) ve Venedik'e kaymadan önce transit yünlü ticaretini büyük ölçüde ele geçirdiler. Bu ticaretin Balkanlar açısından öneminin giderek artması Dubrovnik'i de 1420'den itibaren kendi dokuma sanayilerini katlamaya sevk etti. Bununla birlikte Adriyatik kıyısındaki yeni limanlarda Bosnalı ve Yahudi tüccarı kendilerine çekmeye başladığında kentin transit yünlü kumaş ticareti inişe geçti. Buna karşılık özellikle 1590'da Split'in bir serbest liman olarak ticarete açılmasından sonra bu yeni Osmanlı ve Venedik limanlarının faaliyetinde artış görüldü. Cumhuriyet transit ticaretinde uğradığı kaybı telafi etmek için deniz taşımacılığına yöneldi. 16. yüzyıl ortalarından itibaren ticaret filosunu geliştirmek suretiyle Dubrovnik 1580'lerde dünyanın sayılı ticari denizcilik ülkeleri arasına katıldı. Raguza deniz ticaret filosunun tonajı 1530'da 20.000 karriden 1560'larda 35.000 karriye çıktı ve toplam değeri 700.000 düka altınını buldu. Bir karro 20 hektolitre buğdaya eşittir. 1580'lere gelindiğinde Dubrovnik'in okyanuslara dayanıklı büyük gemiler bakımından yeryüzündeki üçüncü en büyük filoya sahip olduğunu öğreniyoruz. Tuzdan sonra Balkanların Dubrovnik'ten geçen en önemli ihraç ürünü ham veya işlenmiş hayvan derileriydi. Öküz ve manda derileri Sırbistan'dan geliyor. Öte yandan Raguza tüccarı Doğu Balkanlarda Trakya'dan parantez içinde Yörüklerin yani Anadolu'dan gelme Türkmen hayvan otlatıcılarının yerleştiği Dobruca'ya kadar uzanan alanda topladıkları büyük miktarda yünü ve koyun derilerini çoğu Varna ve Tekirdağ parantez içinde Rodosto üzerinden ihraç ediyorlardı. İç bölgelerde ise ham deriler Filibe, Sofya, Silistre ve Rusçuk gibi kentlere yollanıp oralarda işleniyor ve ihraç edilmek üzere depolanıyordu. Edirne ile Bulgar kent ve kasabalarının canlı deri sanayileri vardı ve renkli, kaliteli bir sahtiyan bölgeye özgü bir ürün olarak İtalya'ya yapılan ihracat içinde yer alıyordu. Raguza tüccarı Foça, İzmir, Efes ve Balat gibi limanlarda satın aldığı Batı Anadolu buğdayını gerek Dubrovnik'e gerekse İstanbul'a taşımaktaydı. Raguza gemileri Volos ve Patras'tan da düzenli olarak buğday yüklüyordu. Osmanlıların Venedik'e rakip çıkan Dubrovnik ve Ancona'yı destekleyip Osmanlı tabiyetindeki Bosnalı ve Yahudi tüccarı aktif olarak himaye etmesi sonucu Venedik Adriyatik'i tümüyle kontrol altında tutmayı başaramadı. Anlaşılan Osmanlıların Avlonya'daki deniz üssü 16. yüzyılda Venedik donanması ve ticaret gemilerinin Adriyatik'teki hegemonyasına meydan okuyabiliyordu. Bir yandan Osmanlı İmparatorluk düzeniyle bütünleşen ve öte yandan İtalya, İspanya ve İngiltere ile yakın ilişki içinde olan Dubrovnik, Avrupa ile Osmanlılar arasında hayati bir köprü rolü oynamaktaydı. Balkanlar açısından can alıcı önemdeki ekonomik işlevine ek olarak Galata gibi Dubrovnik de Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya açılan penceresi haline gelmişti. Osmanlıların Avrupa'daki siyasi gelişmelere ve kendilerini hedef alan planlara ilişkin başlıca istihbarat merkezi Dubrovnik'ti. Çok önemli bazı batı teknolojileri de Osmanlılara Dubrovnik yoluyla aktarılmaktaydı. Bunların en önemlisi ilkin 1390'larda Dubrovnik üzerinden Balkanlara giren sonra da 14. yüzyılın son 10 yılı içinde Osmanlılarca benimseni veren top yapımıydı. Raguzalı gemi yapım ustaları da 16. yüzyıl boyunca birçok defa Avlonya ve Gelibolu'daki Osmanlı tersanelerine çağrılmışlardı. Raguzalılar en iyi ve belki de en yaratıcı gemi yapım uzmanları olarak tanınıyorlardı. Nihayet o sırada İtalya'da görülen Collegantia türü şirket gibi en yeni ticari usul ve uygulamaların hepsi Raguza tüccarınca da benimsenmiş bulunuyordu. Ancak bu uygulamaların onlardan Osmanlı tebaasına geçip geçmediğini bilemiyoruz. Osmanlılar Raguza tüccarının kendi aralarındaki ticari anlaşmazlıkların Raguza makamlarınca çözüme bağlanmasını kabul etmişlerdi. Ancak Osmanlı tebaasından kişilerle Raguzalılar arasındaki davalara Osmanlı kadılarının bakması zorunluydu. Çok önemli konular ise İstanbul'daki Divan-ı Hümayun'a havale edilirdi. Sayfa 321. Bosna'nın yükselişi. İtalya ile Balkanların batı kesimi arasındaki trafiğin 16. yüzyıl boyunca artmasından yararlananlar arasında Dubrovnik'in yanı sıra Arnavutluk ve özellikle Bosna Hersek de vardı. Arnavut liman kenti Avlonya bu dönemde hem deniz üssü hem transit merkezi olarak önem kazanmıştı. Arnavutluk Dubrovnik'i tuz ve buğdayla besliyor. Arnavutluk'tan ithal edilen tuz daha sonra Bosna ve Sırbistan'a ihraç ediliyordu. Saraybosna'nın göz alıcı yükselişi 16. yüzyılın tamamında bölgede görülen en önemli gelişmeydi. Uçbeyi İshak'ın baskısı altında kalan Bosna Kralı 2. Tvrtko'nun 1429'da Osmanlı üst egemenliğini tanımasının ardından Türkler kısa zamanda Hodidiyet ya da Saray Obası'nda iskanı açtılar. 1462'de henüz küçük bir kasaba olan Saraybosna, böylece girdiği büyüme sürecinde Bosna Krallığı'nın 1463'te fetih ve ilhak edilmesiyle ortaya çıkan Bosna Sancağı'nın başkenti oldu. Başlangıçta sınır bölgesinde bir askeri karakol niteliği taşıyan Saraybosna'nın önemi, Osmanlı nüfuzunun Adriyatik'e doğru yayıldığı 1520-1540 döneminde daha da arttı. Adriyatik Denizi tarafındaki başka bazı yerlerde fethedildikten sonra Osmanlılar 1580'de Bosna ve Hersek'in yanı sıra Slavonya ve Dalmatya'nın bazı kesimlerini de kapsayan Bosna Beylerbeyliğini oluşturdular. Bunun üzerine yeni Beylerbeyliğin merkezi Venedik Dalmatya'sına daha yakın olan Banja Luka'ya taşındı. Bu tarihte Saraybosna 40 bin olarak tahmin edilen nüfusuyla artık Balkanların batı kesimindeki en büyük ticari merkezdi. Bursa, İstanbul ve Edirne'yi Adriyatik limanlarına bağlayan kervan yolunun en önemli durağı olduğundan şehrin çok canlı bir transit ticareti vardı. Balkanları boydan boya kesişen bu yol üzerindeki canlı ticaret, Saraybosna antreposuyla Doğu arasındaki en önemli alışveriş halkaları olarak Novi Bazar ile Foça'nın da yükselmesine yol açmıştı. Belgrad, Sofya ve Üsküp ile Hinterland'daki diğer merkezlerden gelen tüccarın ayağı Saraybosna'dan eksik olmuyordu. Bu ticari genişleme çeşitli dinlere mensup yerli bir kent burjuvazisinin doğmasına yol açtı. Doğudan gelen lüks emtianın depolanabilmesi için iki bedestanın inşası Saraybosna'nın kazandığı ekonomik önemin en belirgin göstergesiydi. Çoğunlukla Saraybosna, Gorazde ve Olova kökenli olan Bosna tüccarı 1500'den itibaren yalnız Doğu ürünlerinin alım satımında değil Balkanlardan ihracat alanında da Raguzalılarla rekabette başarılı olmaya başladı. Bu çarpıcı gelişmede 15. yüzyılda Osmanlı uçbeylerinin gösterdiği çabalar ile Osmanlıların kendi tebaalarını koruyup kayırma politikalarının payı herhalde büyüktü. Osmanlı egemenliğinden önce Bosnalı tüccar Dubrovnik tarafından transit ticaretinden sistematik biçimde dışlanırken Osmanlı yönetimi Adriyatik ticaretinde Bosnalı ve Türk tüccara sağladığı aktif himaye ile Ancona ve Venedik'te yerleşmelerini bile mümkün kılmıştı. Nitekim Venedik'teki Müslüman tüccar daha 16. yüzyıl ortalarında Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın müdahale ve desteğinden yararlanacak, 1621'de ise kendi görkemli Fondaco dei Türkilerine kavuşacaklardı. Dipnot: Gökbilgin 1964 1. Sayfa 2 Belge No. 33 1546'da Ağabey adında bir Bursalı Türk tacir Venedik'e 4200 lük altını değerinde baharat sevk edilmesine nezaret etmişti. Aynı eser sayfa 137, 1-7 sayılı belgeler. Benzer biçimde 1586'da Seyit Ahmet adında bir başka Türk tacir Venedik'e 36 balya sof sevk edilmesi işinin başında bulunuyordu. Bakınız Turan 1968 sayfa 256. Rialto'da faaliyette bulunan Müslüman tüccar için bakınız aynı eser sayfa 251-262. Ayrıca bakınız Kafadar 1986 sayfa 198-218. Dipnot: Turan 1968 sayfa 258. Bu sarayın ilk sahibi Ferrara Dükü'ydü. Bu sarayın Fondaco'ya dönüştürülmesinden önce 1550 dolaylarında Müslüman Türk tüccarın Rialto'da bir evi vardı. 1573'te Venedik'le barışın sağlanmasının ardından Dalmaç limanlarından geçen Osmanlı-Venedik ticareti hatırı sayılır bir büyüme gösterdi ve Bosnalı Müslüman tüccar bu ticarette özellikle aktif bir rol oynamaya başladı. Bir önceki dönemde Zadar, parantez içinde Zara, Şibenik, parantez içinde Sibeniko ve Split, parantez içinde Spalato gibi Dalmaç limanlarından yapılan ticaret esas olarak incir, hayvan derileri, balık, şarap ve at gibi bazı yerel ürünlerin Venedik'e ihracıyla sınırlı, dolayısıyla da önemsiz kalmıştı. Ancak yüzyılın son 20 yılı bu limanlardaki trafiğin hızla gelişmesine tanık oldu. Osmanlıların işbirliğiyle Venedik 1590'da Split'i Osmanlı diyarlarıyla ticaretinde önemli bir transit limanına dönüştürdü. Bu limanla bağlantısı Saraybosna'nın ticari önemini daha da arttırdı ve Dubrovnik'in Balkan ticaretine sekte verdi. Bosnalı tacir Hoca Tahsin örneği bu dönemde Bosna tüccarının uğraştığı işlerin önem ve ölçeğini somutlamak bakımından anlamlıdır. 1591'de Tahsin yünlü kumaş satın almak için 2 milyon akçeyi ya da 16 bin düka altınını bulan muazzam bir sermaye ile Frangistan'a ya Venedik'e ya da Ancona'ya gitmiş, dönerken Dubrovnik'te ölüp arkasında pahalı Scarlatti dahil 138 top yünlü kumaş bırakmıştı. Bosna tüccarı Balkanların iç ticaretinde de Raguzalılara rakip oluyordu. Nitekim onlar 16. yüzyılın sonuna gelindiğinde Sırbistan'ın Belgrad, Pokuplje ve Novi Bazar gibi ticaret merkezlerinde Raguzalıların yerini almışlardı. 17. yüzyıl ortasında ise Dubrovnik, deri ve balmumu ihracatındaki yerini tamamen Saraybosna'ya bırakmış bulunuyordu. Sayfa 324. Yahudiler ve Adriyatik. Osmanlı yönetiminin himayesi altında Yahudiler 16. yüzyıl boyunca Venedik'teki ticari faaliyetlerini geliştirmeye devam ettiler. Osmanlı himayesindeki sefarat Yahudileri 1492-1520 döneminde Adriyatik limanlarına yerleşip Adriyatik ticaretinde Dubrovnik'in en aktif ortağı ve rakibi olarak sahneye çıktılar. 1492'de İspanya'dan, 1497'de Portekiz'den, 1510-1511'de de İtalya'dan kovulan Yahudilerin Osmanlı hükümetince yerleştirildiği önemli liman kentlerinden biri de Avlonya'ydı. Geçmişte diğer Balkan kentlerinin Yahudileriyle birlikte bu kentin de Yahudi nüfusu 1454 ve 1455'te 2. Mehmet tarafından İstanbul'a sürgün edilmişti. 2. Beyazıt döneminde ise İspanya'dan göçen sefarat Yahudileri Osmanlı topraklarına kabul edilip hükümet tarafından ekonomik canlılığı daha da arttırılmak istenen Selanik ve Avlonya gibi kent ve limanlara yerleştirildiler. Nitekim 1520 yılına gelindiğinde Yahudiler 527 hane halkıyla Avlonya nüfusunun 1/3'ünü oluşturuyorlardı. Yalnız İberya Yarımadası'ndan atılan sefaratları değil, bir vakitler Güney İtalya'ya yerleşmiş olanları da içeren Yahudi göçmenler, Avlonya Limanı'nı Yahudi nüfus bakımından İstanbul ve Selanik'ten sonra imparatorluğun 3. en kalabalık kenti haline getirmişlerdi. Avlonya'daki 3 dini cemaat arasında Yahudiler herhalde Hristiyanlardan daha üstün bir konumdaydılar ve kadı sicillerine bakılırsa büyük bir faaliyet özgürlüğüne sahiptiler. 2. Mehmet zamanından beri Osmanlı hükümeti bu limanı Adriyatik'teki Venedik egemenliğine meydan okumaya yarayacak bir deniz üssü haline getirmek için çeşitli önlemler almış, Apulya'yı istila planlarında da bu limanı kullanmıştı. Üsküp, Sofya, Semendire ve Saraybosna gibi diğer sınır kent ve kasabalarının yanı sıra Avlonya'da zamanla askeri bir üsten önemli bir ticaret kentine doğru bir evrim göstermiştir. Avlonya Yahudileri esas olarak deniz aşırı ticaretle uğraşıyordu. Venedik sigorta belgelerinin yansıttığı gibi kentin Venedik'le ticaretine onlar hakimdi. 1592-1609 yıllarını kapsayan sigorta defterine göre Venedik'te 16 Avlonya Yahudisi oturuyordu. Avlonya tüccarının başlıca ticaret ortakları olarak hem Dubrovnik hem Venedik Avlonya'da birer konsolos bulundurmaktaydı. Bu limanın tüccarı için Ancona ve Apulya da önemli ticaret bölgeleriydi. Gene kadı sicillerinin ortaya koyduğu gibi deniz trafiğinde kullanılan gemilerin sahipleri arasında Avlonya'nın gayrimüslimleri gibi Müslümanları da yer alıyordu. 1580'li yıllara gelindiğinde artık Dubrovnik'le boy ölçüşen Avlonya Limanı hem İstanbul, Bursa ve Tuna Havzası ile trafiğini hem de Dubrovnik, Venedik, Ancona ve Floransa ile yakın ilişkisini sürdürüyordu. Limandan yapılan ihracatın esasını Venedik ve Dubrovnik'e buğday, deri ve post sevkiyatı oluşturmaktaydı. Zift, gemi yapımı açısından vazgeçilmez bir malzeme olduğundan Avlonya üzerinden gerek Venedik'e gerekse Galata'ya zift ihracatı da önem kazanmıştı. Civar bölgelerde üretilen zift bir miri ambarda depolanıyor ve ticareti devlet tekeline tabi bulunuyordu. Avlonya'nın çevresindeki köylerde bol miktarda üretilen ipek kozalarını ise Yahudi tüccar satın alıp ihraç ediyordu. Diğer büyük Osmanlı ticaret merkezlerinde olduğu gibi Avlonya'da da kumaş ticaretinde uzmanlaşmış çok sayıda Yahudi vardı. Bunlar kredi işlemlerine de hakim bir konumdaydılar. Borçluları arasında genellikle Osmanlı tabiyetindeki Yahudi ve Hristiyan tüccar, esnaf ve köylüler tek tük de olsa Müslümanlar da yer alıyordu. Daha sonra Avlonya'nın Adriyatik ticaretindeki payı Dalmatya kuzeyinde Venedik'e daha yakın yeni limanlar lehine gerileme gösterdi. 1570-73 Osmanlı-Venedik Savaşı sırasında Venedik'ten yünlü kumaş ithalatı tarafsız Dubrovnik limanına kaydığında birçok Yahudi de Avlonya'dan Dubrovnik'e göç etti. Bu arada Osmanlılar çok sayıda sefarat Yahudisini de 1570'te yeniden fethedilen Nova'ya, parantez içinde Herceg-Novi'ye sürüp iskan ettiler. Özellikle kumaş ticaretiyle uğraşan Osmanlı Yahudilerinden birçoğu ise 16. yüzyılın sonuna doğru ya Venedik'e yerleşti ya da işini ve evini Split'e, Spalato'ya nakletti. Yahudilerin Avlonya'dan Kuzey Adriyatik limanlarına kitle halinde göçü herhalde 1530'larda başlamış ve 1573'ten sonra hızlanmıştı. Osmanlı tahrir defterlerinde 1583'te hala 212 Yahudi'ye, parantez içinde aile soru işareti, rastlanmasına karşılık 1597'de sadece 50 Yahudi, parantez içinde ailesi kalmış gözüküyordu. 1573 tarihli Osmanlı-Venedik Barışı'nın hemen ardından Daniel Rodriguez adındaki girişimci bir Yahudi tüccar Split'i tesislerini geliştirmek ve gümrük vergilerini azaltmak ya da tamamen kaldırmak suretiyle bir serbest liman haline getirmeyi önerdi. Venedik bunu ilk başta tereddütle karşıladı. Bunun üzerine Osmanlı Yahudileri Dubrovnik'e yanaşıp bir süre için kendilerine ayrıcalıklı bir tarife uygulanmasını sağladılar. Sonunda Venedik'te oturan Osmanlı Yahudilerinin desteği ve Bosna Paşası'nın da girişimi sonucu Venedik Senatosu Rodriguez'in planını uygulamaya karar verdi. 20 Haziran 1590'da Split'in serbest liman olmasına, Osmanlı diyarlarından Split üzerinden Venedik'e yapılan ithalattan alınan gümrük vergilerinin yarıya indirilmesine, sabun, pirinç ve diğer bazı malların ihracı üzerindeki gümrük vergilerinin ise tamamen kaldırılmasına karar verildi. Venedik'e gelen Osmanlı Yahudileri herhangi bir ikamet vergisine tabi olmaksızın eski Yahudi mahallesine yerleşebileceklerdi. Herhalde Rodriguez'in planı Yahudilerin Osmanlı şemsiyesi altında uluslararası bir ticaret şebekesi yaratma girişimlerinin bir parçasıydı. Her halükarda esas olarak Osmanlı diyarlarından bal mumu, maroken, kereste, ipek, sof ve hayvan derisi ihracatını kapsayan Venedik Osmanlı ticareti bundan sonra hızlı bir gelişme gösterdi. 1590'dan itibaren Split, Osmanlıların Venedik'le ticaretinde Dubrovnik ve Avlonya'yı geride bıraktığı gibi Venedik'in genel dış ticaretinde çok önemli bir role sahip oldu. Dipnot: Tadiç ve Raci, 1971, sayfa 262. 1419 tarihli Osmanlı-Venedik anlaşmasından itibaren Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar dahil bütün Osmanlı tebaası Venedik'te ticaret özgürlüğüne sahipti. Turan, 1968, sayfa 249. Öte yandan Osmanlı hükümeti bu kişilerin korunması ve güvenliğiyle ilgileniyordu. Bakınız Gökbilgin, 1971, 5 ila 8, 119, 120 sayılı belgeler. 17. yüzyılın başlarından itibaren üstün nitelikli Hollanda, İngiliz ve Fransız gemilerinin kendilerine Adriyatik'te yer açıp o sırada Habsburgların elinde olan Fiume ve Trieste'de ticaret yapmaya başlamaları, Venedik'in Adriyatik egemenliğini çok daha ciddi bir meydan okumayla yüz yüze getirdi. Fransızların daha o tarihte Kataro'dan ve Arnavutluk'tan buğday alımı için devreye girmesi Venedik'in buğday ikmalini tehdit etmeye başlamış bulunuyordu. İngiltere'nin tam kapitülasyon haklarını elde etmesinin ardından Balkanlarda çok tüketilen İngiliz kerseyleri şimdi doğrudan doğruya İngiliz tüccarınca ithal edilmeye başladı. Sonunda 1621'de Venedik Senatosu Raguzalıların Venedik'te batı kumaşları satın almalarını yasaklama yoluna gitti. Sayfa 327. Karadeniz ve Doğu Avrupa. Cenova kolonileri ve Osmanlılar. Mevcut literatürde İtalyan tüccar cumhuriyetlerinin Levant'taki varlık ve faaliyetlerinin tarihi, batılı bilim adamlarınca yalnız İtalyan çıkarları açısından ve sırf söz konusu İtalyan kent devletlerinin kendi arşivlerindeki veriler temelinde yorumlana gelmiştir. Dipnot: Bu, Haydn, 1936, klasik eserinde son derece belirgindir. Şimdi ise bakınız Aştor, 1983, ancak Aştor sadece 1300-1500 döneminde Mısır ve Suriye üzerinde yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla bu devletleri ters yönde etkileyen her şeye olumsuz gözle bakılır. Levant'taki koşullar ya da Osmanlıları güdüleyen etmenler üzerinde ise hemen hiç durulmaz. Aşağıdaki sayfalarda bu konuya daha dengeli bir perspektif getirmek için daha çok işin öteki yanı üzerinde yoğunlaşacağız. İlk çağdan itibaren Karadeniz bölgesi ile Ege yoğun bir ekonomik bütünlük oluşturuyordu. Bogdan, parantez içinde Moldavya ve Kırım kıyı şeridindeki çıkış noktalarıyla denize açık seyrek nüfuslu Kuzey Karadeniz toprakları muazzam miktarlarda tahıl, et, balık ve diğer hayvan ürünleri üretip ihraç ediyordu. Karadeniz'in sık nüfuslu güney kesimi ile Ege bölgesi ise tam tersine yaşamak için bu yiyecek maddelerine muhtaçtı. Karşılığında da şarap, zeytinyağı ve kurutulmuş meyvelerle birlikte bozkır şefleri ve hükümdarlarına kumaş, mücevherat, ilaç ve ecza gibi lüks emtia ihraç ediyordu. Bizans'ın bu Karadeniz-Ege bütünlüğü üzerindeki politik ve ekonomik denetimi 1204'te çökmüştü. 13. yüzyıl boyunca Venedik, Batı Ege ve Konstantinopolis'te üstünlük sağlarken rakibi Cenova, Ege'nin doğu kıyısını, Midilli'yi, Sakız'ı ve her iki Foça'yı fethetmiş ve Karadeniz'de kolonilerden oluşan bir imparatorluk kurmuştu. Bu imparatorluk Haliç'in bu dönemdeki adının Türkçe karşılığıyla Altın Boynuz'un öte yakasında imparatorluk başkentine bakan Pera, parantez içinde Galata ekseni etrafında dönüyordu. Daha sonra 2. Mehmet Karadeniz ve Ege bölgelerini kendi hükümranlığı altında yeniden birleştirirken Cenovalılara karşı yerli Rumların, Ermenilerin, Bulgarların ve Tatarların pasif desteğini almış olmalıdır. Latin kolonilerini birer birer ortadan kaldırması ya da zaman kazanmak için bazılarıyla uzlaşmaya varması pek çok kimseye sultanın eski Bizans imparatorluk geleneğini yerli halklar yararına tekrar ihdas ve ihya etmekte olduğunu düşündürecekti.